Ayrım 3.
Sayfa 51. Ne yapalım? Girip alkışlamaktan başka çare yok. Ben alkışlayacağım ona ha? Peki ben gider alkışlarım. Şimdi yapılacak iş önce Halil Ürkmez'i karakola yollamak. Sen gidersin Halil amca dersin. Seni başkomiser Nail Bey karakoldan istiyor dersin. Kolay sonra? O kadar. Bir daha görünmezsin ortalarda. Anladım. Zaten kim tanıyacak ki beni? Dobiş Mehmet okula giderken Yıllık Recep'e sesleniyordu. Paytak Yılmaz da "Tamam" dedi. "Senin moruk karakolun yolunu tuttu mu sen de yallah okula, kapının sürgüsünü çekmeye." "Bak Yılmaz abi, sana bırakıyorum bu işin sonunu." Bu mahallede Paytak Yılmaz'a abi diyen tek kişi Yıllık Recep'ti. Neden mi diyordu? İlk önce Paytak Recep'ten 3 yaş büyük olduğu gibi okulda da 3 sınıf ilerideydi. Evleri bitişikti. Sonra Recep Paytak Yılmaz'ın eskileriyle büyümekteydi. Şu sırtındaki hırka bile ondan alınmaydı. Bunu kimse anlamıyorsa nedeni hırkayı Recep'in annesinin ceviz yaprağıyla kaynattığı için hırkanın soluk yeşil bir renk almasındandı. Sokağın başında Hademe'nin karakola geçmesini bekliyorlardı bir duvarın arkasına gizlenerek. İyi bulmuşlardı bu başkomiser dalgasını. Halil Ürkmez ne yapar yapar başkomiser çağırınca iki eli kanda olsa da koşar giderdi. Uzun süre beklediler. Önce Halil Ürkmez'in öksürüğü vardı, sağlam bir adam sayılmazdı. Kolay değil diyerek bekçilik. Paytak Yılmaz Recep'e, "Koş şimdi okula" dedi. "Hacer Hanım şimdi okuldadır. Sor ona babanı, sonra da helaya gidiyorum" diye in bodruma. "Hadi, yallah, gerisini de bana bırak sen." Yıllık Recep okul kapısının bulunduğu sokağa saparken Paytak da arka sokağın yolunu tutmuştu. Gidiş geliş bakımından bu sokak daha da sönüktü. Az ileride mahallenin döküntülerinin atıldığı çöplük vardı. Okulun kömürlüğü bu çöplüğe açılırdı daracık bir kapıyla. Paytak Yılmaz elleri arkasında bir süre bu sokakta gidip geldi. Recep'in okula girme süresi dolduktan sonra da çöplüğe doğru yürüdü. Kömürlüğün kapısını yavaşça itti. Tamam, aralıktı. Aferin. Yıllık Recep dedi içinden. Kıvırdın demek bu işi. Eğer Ferit küçük uçmanı okurken bütün okula ayağa kaldırmazsam bana da şu mahallenin Yılmaz yol açarı demesinler. Kimseye görünmeden ters sokaklardan geçerek bacaksızın evinin önüne çıktı. Üç kısa, üç uzun ıslıkla onu çağırdı. Bir anlaşma vardı aralarında. Bu ıslığı ne zaman kim duysa tüm işlerini yüzüstü bırakıp belli bir yere koşacaktı. Bacaksız annesinin koyduğu çorbayı içiyordu. Islığı duyunca çorbayı yarım bırakıp fırladı yerinden. Annesi arkasından baka kalmıştı. Nereye gidiyordu bu çocuk böyle deli gibi? Arka sokakta buluşunca bacaksız sordu. Nasıl geldim? Tam zamanında değil mi? Evet, tam zamanında dedi Paytak. Çorbayı bile yarıda bıraktım. İyi, öyle olacak işte. Aferin yok mu bugün? Daha dur, yeni başlıyoruz. İşi kıvırabilirsen aferin bile az gelecek. Akmarslık çetesinin ünlü karamelasından tam 3 tane sana. Yaşasın. Şimdi dinle beni. Dinliyorum. Biliyorsun, Hacı Kalfa okulunda eğlence var bugün. Biliyorum. Sana iş düşüyor, en güvendiğim adam olarak. Hazırım, dedi bacaksız. Şu 40 yalan Ferit derler var ya... Söyle, gene şantasına taş mı dolduracağım? O kadar zahmetli iş yok bugün. Sadece o şiir okurken sahnede sen... alt üst edeceksin ortalığı. Nasıl, onu söyle bana. Anlatacağım, acele etme. Planlı iş bu. Hacı Kalfa okuluna gireceğiz. Nasıl gireriz, alırlar mı bizi? Bütün bizim fesleğen sokağı hep birden içerideyiz. Tam Ferit şiir okurken sen bir düğmeye basacaksın, sonra da geldiğin yerden tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Bu kadarcık mı? Bu kadar işte. Ben de sandım ki. Gene sandığın gibi olsun. Şimdi başlayalım işimize, yürü gidelim. Arka sokaklardan dolana dolana Hacı Kalfa okulunun arkasındaki çöplüğe vardılar. Al şu el fenerini, dedi Paytak Yılmaz. Bu küçük, pırıl pırıl bir el feneriydi. Bacaksız birkaç kez düğmesine dokundu. Şu güneşli günde bile ışığı belli oluyordu. Çöplüğü geçtiler, bodrum kapısına geldiler. Paytak yavaşça itti. Hemen içeri girip kapattılar. kapının diline kağıt soktuğu için tüm kapanmamıştı. ''Yak lambayı!'' dedi Paytak. Lamba yanınca ince bir yol açılmıştı sanki önlerinde. Kömürlüğün kapısından koridora geçtiler. Suyu çekilmiş hamamı andırıyordu bu bodrum. Giren çıkan olmadığı için toz toprak içindeydi ortalık. ''Benim eski okulum bu!'' dedi Paytak. ''Köşesini, bucağını bilirim. Saklambaç oynardık buralarda. Şurası da sığınak. Çok para dökmüşler buraya savaş yıllarında.'' ''Belli!'' dedi bacaksız. ''Bizim evden daha güzel.'' Ama neresinden belliydi güzelliği o da bilmiyordu. Gerçekten de Sayın Sayman'la Mahir Becerikli çok para dökmüşlerdi buraya. Ne yazık ki okul eskimiş, sığınak olduğu gibi kalmıştı. Paytak Yılmaz duvardaki kırmızı bir kutuyu göstererek, ''Görüyor musun bu kutuyu?'' dedi. ''Görüyorum, bir kağıt yapıştırılmış üzerine. Kağıdın altında da bir düğme, onu da görüyor musun?'' ''Görüyorum. Şimdi iyi dinle beni. Tam bir saat sonra oyun başlayacak. Yukarıda, tam tepende. Önce İstiklal Marşı, sonra bir ders sürecek kadar uzun bir oyun. Daha sonra da bizim 40 yılan Ferit. Tam küçük uçman diye şiire başlayınca sen şu düğmeye basacaksın. Uzun bir süre kaldırmayacaksın parmağını. Tepende koşuşmalar olacak. Şu kapıdan pırr, doğru annenin yanına. Başkomiser Naibe'yi sorsa bile görmedin bilmiyorum o kadar. Ben annemin dizinin dibinde oturuyor, çorbamı içiyordum diyeceksin. Anladın mı? Anladım. Anlamaz olur muyum? Kaç para eder? Cümbüşü göremeyeceğim ki ben. Anlatırlar sana bizim çocuklar. Sen şimdiden bu sığınakta kalacaksın. Az sonra bizim çocuklar bu kapıdan girecekler, gelen konuklara karışıp teker teker sızacaklar içeri. Bacaksız Bahri şöyle bir kendini yokladı. Korkar mıydı burada yalnız kalmaktan? Neden korkacaktı? Elektrik feneri var elinde. Şöyle bir düğmesine dokundu mu, üzerine doğru gelenler tabancasının tetiğine dokundu sanıp kaçarlardı. ''Tamam mı?'' dedi Paytak Yılmaz. ''Tamam. Gidiyorum ben. Sakın sığınaktan çıkayım deme. Bizimkiler görürlerse seni, oyunu çakarlar. Korkmaca yok ha, şaşırmaca da yok.'' ''Çocuksun be.'' 6. Bölüm. Bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyordu. Paytak Yılmaz yanında en azından 20 çocuk, fesleğen sokağını katmış önüne, Gülten de aralarında olmak üzere tümünü önce kömürlüğe doldurmuş, sonra da teker teker konukların arasına karıştıra karıştıra hepsini salona sokmayı başarmıştı. Sanki çocuklarıymış gibi gelenlerin mantolarının, paltolarının eteklerine saklanarak salona giriyorlardı. Biletlere okulun dış kapısında bakıldığı için hiçbir tehlike yoktu. Salona girince de dağınık dağınık oturuyorlar, birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Konuşmalarının zamanı vardı. İstiklal Marşı ile birlikte Paytak Yılmaz da işini bitirmiş, salonda yerini almıştı. Beşi biletli olmak üzere tam 25 konuk içerideydi. Onlar için düzenlenmişti sanki bu gösterim. Fesleğen sokaklılar bugün 2 dirhem 1 çekirdektiler. En güzel giyineklerini giymişler, en sevimli gülümsemelerini takınmışlardı. Uzaktan uzağa birbirlerine göz kırpıyorlar, herkesi atlatarak salona girip yerleşmenin tadını çıkarıyorlardı. Şu Paytak Yılmaz gerçekten becerikli çocuktu. Nasıl kıvırmıştı bu zor işi? Acaba görevi burada bitiyor muydu? Dobiş Mehmet'e kafa kafaya vermişti ya, demek başka bir oyun sergileyememiş olacaktı. Daha başka ne yapabilirlerdi? Başardığı iş ufak tefek iş değildi ki. Mahir becerikliği müdürü atlatmıştı. Bu kadar yetmez miydi? İşte çıkmıştı sahneye Mahir Becerikli amca. Bu kadar insanın buraya ne amaçla toplandığını anlatıyordu. Hacı Kalfa İlkokulu için büyük bir başarıydı bu. Okulun bahçesine büyük bir havuz yapacaklardı pek yakında. Ortasına bir fıskiye, böyle diyordu, konduracaklardı. Yaz akşamları mahallenin bütün ileri gelenleri havuzun başına geçip oturabileceklerdi. Bu bir bakıma sayın büyüklerle, sayın seçkinlerle, sayın yetkililerle halkça bütünleşmekti. Okulun böyle kenar bir mahallede oluşu bir bakıma şanssızlıktı ama yönetim kadrosu ne olursa olsun okulun üstünlüğünü ve ününü üstün başarılarla duyurmuşlardı, duyuracaklardı da. Müdür, iş ortağı Mahir Becerikli'den sonra uzun uzun konuşmasa da olurdu. Her şey ortadaydı işte. Ne söylese övünmeden ileri geçmezdi. Temiz bir yuvaydı, görünüyordu. Bu yuvada kötüler barınamazdı. Başını alır kaçardı böyleleri. Baytak Yılmaz sözün burasında biraz alınır gibi olmuştu. Acaba kendisi de başını alıp kaçanlardan olmasındı? Bir bakıma da yanlış değildi hani. Açıkçası barınamamıştı bu okulda. Her gün para, her gün yardım, temiz mendil, yeni ayakkabı, beyaz yakalık, dergi, pul, çiçek, gezi, kılık kıyafet, judo, karate, en sonunda yavru kurt giysileri. 1000 liralık ilci takımı. Birden herkes ayağa kalkmıştı. Ne oluyordu? Müdür sahnedeki mavi formalı çocuklarla marş söylemeye başlamıştı. Akortusuz sesiyle herkesten çok bağırabileceğini belirtmek için daha da bağırmak istiyordu ama sesi yetmiyordu. Bundan ötürü üzgün, kaşları çatık, alnı çizgi çizgiydi. İstiklal Marşı'ndan sonra oynansa oynansa İstiklal Piyesi oynanırdı. Baytak Yılmaz bu piyesi bu okulda kaldığı 3 yıl içinde 3 kez gördüğü için bir tat alamazdı artık. Görüp ezberlediği şeylere hiç ilgi göstermezdi. Oyunu bir yana bırakmış tavanı inceliyordu. Alarm zilleri, düdükleri bu salonun nerelerine takılmıştı acaba? En az 4 yerde olduğunu 2 yıl önceki denemelerden biliyordu. Hemen her sınıfta, her salonda, her koridorda bunlardan 4'er tane olacaktı. 3'ü büyük zildi, biri de siren dedikleri o sinir bozucu düdüktendi. Okulu Koruma ve Güzelleştirme Derneği bu alarm zillerine, bunlara çan demek daha doğruydu, çok önem vermişti o yıllarda. Valiyi, belediye başkanını bile çağırıp denemeler yapmışlardı. Vali en sıcak kutlamalarla müdürün ellerini sıkmış, bu alarmın bir eşini İstanbul'da ne de Balkanlar'da var demişti. Düğmelerin yerini kimse bilmediğinden her önüne gelen parmağını basamazdı tehlike anlarında. Eğer Baytak Yılmaz biliyorsa burada çalışan birinden, elektrikçi olan amcasının oğlundan öğrendiği için biliyordu. Son sıkı yönetimden beri bir deneme bile yapılmamıştı okulda. Baytak bir ara bu oyun ne demek istiyor acaba diye düşünmüştü. Toparlanması zordu. Aklı başka şeylerdeydi. 1/2 elektriklere bakıyordu, yanıyor mu diye. Akım yoksa bunca emekler boşa giderdi. İşte çıkmıştı ortaya uçak. Amma da geniş kanatları vardı ha. Bütün sahneyi doldurmuştu, bir uçtan bir uca. Salondaki ışıklar uçağın sahneye girmesiyle kapatılmış, mavi bir ışık verilmişti. Sanki uçak maviliklerde uçuyordu. Koyu mavi giysiler içinde bir pilot girmişti sahneye. Pilotun küçüklüğü uçağı daha da büyütmüştü bir anda. Pilot uçağa doğru yürümüş, yürümüş, adımını tam atacağı sırada uçağın pervanesi büyük bir hızla dönmeye başlamıştı. Pervane bir süre döndükten sonra çıkardığı gürültünün şiir okunmasına engel olacağı düşünüldüğünden gizli bir elin dokunuşuyla hemen durduruluvermişti. 40 yalan Ferid'in şiir okumasının tam sırasıydı artık. Çarpıntıdan, coşkudan kısılan bir sesle başladı okumaya. Ben küçük bir uçmadım, uçmak istiyor canım, dokundum bu düğmeye, masmavidir 4 yarım. İşte tam bu sırada dokunmuş olmalıydı düğmeye bacaksız. Okulun her köşe bucağından, salondan, koridorlardan, sınıflardan, odalardan, merdiven başlarından zil sesleri, düdük sesleri, siren çığlıkları yükseliyor, ortalığı çın çın çınlatıyor, sinirleri alt üst ediyordu. Gerçekten alarm mı verilmişti yoksa sahneye konulan oyunun bir parçası mıydı bu sinir bozucu sesler? Yok hayır, bir tehlike olamazdı. Ama neden sürüp gidiyordu bu alarm, ziller, düdükler neden durmadan çalıyordu? Hayır hayır, bir tehlike vardı okulda. Kaçmalı, bir an önce kurtulmalıydı. Ön sıralarda oturanlar kalkmışlardı bile. Birbirlerini itip kakıyorlardı. Başkomiserin tam kendini göstereceği zamandı. Salonun kapısında durmuş kimseyi dışarı çıkarmıyordu. Herkes yerine, kimse çıkamaz salondan. Müsamere bitmeden nereye? Sonra küt küt atan yüreğini bir eliyle bastırarak. Sayın misafirler dedi, buyurun yerlerinize. Tam bu sırada alarmda durmuştu. Söz mahir beceriklinin de artık. Sayın konuklarımız diye seslendi ayaktakileri. Buyurun oturun yerlerinize. Oturun da işimize devam edelim. Müdür de kendini toplar gibi olmuştu. Evet sayın konuklarımız dedi. Bu alarm oyun gereğidir. Bilindiği gibi tek bir uçakta olsa uçak göründü mü böyle alarm düdükleri çalacaktır. Küçük uçmanımız hepinizi korkutmuşa benziyor. Rica ederim kendinize gelin artık. Asıl kendine gelmesi gereken kendisiydi. Benzi kül gibiydi. Yüreği hala küt küt atıyordu. Bizim yürekli uçmanımız da apışıp kalmış, incecik sesiyle durmadan bağırıyor, ağlıyordu. Anne, neredesin anneciğim? Beni al buradan. Annesi şaşkın koşmuştu sahneye. Bu alarmın neden verildiğini pek kestiremediği için ne yapacağını da şaşırmıştı. "Sus oğlum," diyordu. "Ne var korkacak? Bak amcalar, teyzeler geçtiler yerlerine. Hadi bakalım sen de topla kendini. Koskocaman pilotsun. Ayıp değil mi? Kes ağlamayı. Ne derler sonra sana?" "Lütfen yerinize, devam ediyoruz. Müdür herkesi yetiştirmek, biraz da serinletmek için uçağın gizli düğmesine dokunuvermişti. Son hızla dönmeye başlamıştı pervane. Döndükçe yerlerine yerleşmeye çalışanların saçlarını, eşarplarını, atkılarını, eteklerini havalandırıyordu. Şefika derlerde oturup yerleşenler arasındaydı artık. Oğlunun yüzüne sevecenlikle bakıyor, sağlığından kuşkulanacak yönler arıyordu. Pervanenin düğmesinden elini çeken müdür, "Tamam," dedi. "Küçük uçmanımız şiirin gerisini okuyabilir artık." Kendine gelmek, şiirin gerisini anımsayabilmek için uçağın üzerine attığı ayağını birkaç kez değiştiren Ferit, nerede kaldığını pek kestiremeden okumaya başladı. "Bir kartalım kocaman, arkamda mavi duman, ne toptan ne roketten, hiçbir şeyden korkmam ben." Daha gerisi var mıydı? Vardı da unutmuş muydu? Okuyacak hali mi kalmıştı? Birden zınk diye duruvermişti. Durduğuna, gerisini okumadığına bakılırsa burada bitiyordu demek. Ne duruyorlardı öyleyse? Neden alkışlamıyorlardı? Onları coşkudan coşkuya sürükleyen bu küçük uçman değil miydi? Neden alkışlamıyorlardı öyleyse? Birden bomba gibi bir alkış başladı ön sıralardan. Ama nasıl alkış? Önlerden başlayan bu alkış bir anda gerilere doğru kaydı, bütün bir salona yayıldı. "Yaşa küçük uçman, sen çok yaşa aslan pilot, bravo." Müdür hemen sahneye atladı, küçük uçmanı aldı kucağına. İki yanağından öpmek için iki yanından kocaman elleriyle tutup yukarıya öyle bir kaldırdı ki, bir de ne görsün, alt yanı vıçık vıçık su içinde, çizmeler dolmuş taşıyor. Hemen öpmekten cayarak olduğu yere bırakıverdi. Bırakırken perdenin hemen çekilmesinde işaret etmeyi unutmamıştı. Alkışların perdenin kapanmasına değin sürmesi bir görenekti ama tek alkış duyulmuyordu. Gülmekten kimse de hal kalmamıştı ki alkışlasınlar. Ama sonunda en arkalardan öylesine bir alkış yükseldi ki alt üst oluyordu ortalık. "Yaşa kırk yılan, yaşa kahraman Ferit, hiçbir şeyden korkmazsın sen ha, yaşa ıslak donlu Ferit, aslan Ferit. Şefika teyze bez getir." 7. Bölüm. Şefika derler, oğlunun adının başına bir at daha eklendiğini o anda anlamış, daha eve gitmeden hemen oracıkta Ferid'in okulunu değiştirmeye karar vermişti. Biliyordu adının başına bir de sidikli sözünün ekleneceğini. Sidiklilik Ferid için yeni bir olay değildi. Bu iş tam 7 yıldır sürüp gidiyordu. Ama Hacı Kafa okulundaki olaya kadar açığa vurulmamıştı hiç. Her ne kadar alarm düdüklerinin sinir bozucu seslerinden, salondakilerin telaşlarından korkarak bir ıslatma olayı ortaya çıkmışsa da ortada çocuk olarak yalnız Ferit yoktu ki, en azdan 20-25 fesleğen sokağa çocuğu vardı. Hiçbirinin giysisinde en ufak bir ıslaklık görünmemişti. Bütün okulu ayağa kaldıran bacaksız Bahri bile tertemiz, kupkuruydu. Parmağını zilden kaldırınca hemen sığınaktan çıkmıştı. Bodrumun tozlu koridorundan geçip aralık kapıdan yallah dışarı. Ha, çıkmadan önce elindeki feneri düğmesine basıp yakmış, ardıma takılan var mı diye geriye dönüp bakmıştı. Çöplüğe çıkınca yoldan geçenlerin kendisini tanımaması için arkasını dönmüştü. Küçük su dökmek istiyordu. Çünkü tam 2,5 saat kalmıştı sığınakta, sıkışmıştı. En doğal hakkıydı bu. Bir damlasını bile üstüne bulaştırmadan işini görmüş, yolunu sürdürmüştü. Nereye gitmesi gerektiğini de biliyordu Paytak Yılmaz. "Doğru, annenin yanına gideceksin," dememiş miydi? "Aferin şu Yılmaz'a," dedi. Nasıl da hesaplamış her şeyi inceden inceye. Kendisi de Ak Marsık çetesinin 3 karamelasını hak etmişti doğrusu. Damgalıydı şekerin kağıtları. Herkes üçünü birden hak edemezdi bu şekerlerin. Yılmaz söz vermişti. Vereceğim deyince verirdi. İyi çocuktu Yılmaz. Ona bundan sonra Yılmaz abi dese daha iyi olmaz mıydı? O 4. sınıftaydı, kendisi ise 1'de. Yok yok, eğer sözünde durup da damgalı şekerleri verirse abi diyecekti ona. Yakışırdı abilik Yılmaz'a. Gülten biliyor muydu acaba zilleri kendisinin çaldığını? Ya Zeynep? Duyarlarsa başkasından duysunlardı. Ağzını açıp bir şey söylemeyecekti ikisine de. Hem söz vermişti Yılmaz'a. Yılmaz'a değil, Yılmaz abiye. Anne! Annesi kapının önündeydi. Ne var? Hiç. Nereden geliyorsun? Şeyden, işte şuralardan. Şoların adı yok mu be? Sabahtan beri seni arıyorum. Söyle, neredeydin? Çeşmenin oralarda. Hadi yalancı sen de. Hep su taşıyorum çeşmeden. Görmez miydim oralarda olsaydın? Ben oynuyordum oralarda. Kiminle oynuyordun? Çocuk mu kalmış ki sokakta be? Ben de ona şaştım ya. Nereye gitmiş bu çocuklar? Bir de bana soruyor. Hadi gir içeriye de biraz yazı yaz. Herkes sular seller gibi okuyor. Sen daha söktüreceksin. Çabuk gir içeriye. Anne, ne var be? Bin çorbamı ne ettin sen? Duruyor mu? Ne çorbası? Çorba mı kalır bu saate kadar? Yedim onu ben. Karnım aç benim. Al defteri. 250 gram zeytin al bakkaldan. Bir de ekmek al da zıkkımlan. Ah benim güzel annem. Benim iyi annem. Nerede defter? Ekmek kutusunun içinde mi? Her zaman neredeyse orada. Bakkal babanı sorarsa hafta sonunda uğrayacaktı. Bu bakkal da çok oluyor artık. O mu çok oluyor, sen mi? Yoksa babanın külüstürü mü belli değil. Hadi çok konuşma da al söylediklerimi. Anne, okul bir tatile girsin. Boyacılık yapıp para kazanmazsam bana da Bahri dönmez demesinler. Sen okuyup yazmayı öğren de gerisine karışma. Senden para isteyen mi var? Hele önce al da şu kovayı doldur çeşmeden. Beyazları bir daha sıkayım da bitsin şu iş. Ayaklarıma kara su indi sabahtan beri. Zeytin ekmeği yeseydim, diri diri getirirdim ya. Neyse diyecek oldu, gene de demedi. Aldı annesinin uzattığı kovayı. Sen iste benden, dedi. Sana çeşmenin bütün sularını taşırım. Hadi geveze sen de. Annesi içeri girerken o çoktan çeşmenin yolunu tutmuştu. Seksek Ali'nin annesi sıradaydı. Ağaçtan birer tutamak çakılmış iki gaz tenekesi vardı iki yanında. En azdan bir saat beklemesi gerekirdi. Karşıdan küçük bir de onlarla gelen sevili görünce sevindi. Sarı saçlarını yeni taramış, temiz bir entari giymişti. Bayram yerine gidecekmiş gibi. Belki de ağabeyisi Yılmaz ona kendisini Hacı Kafa okuluna götüreceğini söylemişti. Öyleyse neden caymıştı? Bacaksız bunu öğrenmeden yapamazdı. Sevil çeşme başına gelir gelmez sordu. Sen gitmedin mi? Oysa ilkin ağabeyin seni neden götürmedi diye sormayı geçirmişti aklından. Sevil de sanki sorulması gereken soruyu biliyormuş gibi. Ben kendim gitmedim dedi. Ama herkes orada, bizim sokağın bütün çocukları. Kızmıştı sarı Sevil. Ben gitmedim işte, dedi. Ne işin varmış orada? Bak, ben de gitmedim. Ama Yılmaz abi oradaydı. Ne? Yılmaz abi mi dedin? Yılmaz abi dedim. Senin nereden abin oluyormuş? Benden büyük değil mi? Hem 4. sınıfta, hem de iyi çocuk o. Hiç de iyi değil. Herkesi götürüyor da Hacı Kafa okuluna. Canım, sen kardeşisin diye. Belki orada şey olursa, sen ezilmeyesin diye. Neler söylüyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım. Ne olurmuş orada? Karışıklık. Ne demek o? Ezilirsin diye. Herkesi topladı götürdü. Hapşırık Gülten bile gitti. Gitti ya. Söylemiş onları. Ben sizi bilesiz içeri sokacağım demiş. Sokabilmiş mi diye sordu bacaksız kurnazca.